Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Mustafa Kemal Atatürk, 3. Kaset, 1. Yüz, sayfa 62. Çünkü herkes bir gün bu birleştirici kutsal sembolün cesaret vericiliğinin altında toplanacaktır. Sancak her alayın şan ve şeref sembolüdür. Düşmanın Çatalca kapılarına kadar dayandığı zamanlarda İstanbul hayatının hiç savaş yokmuş gibi devam etmesi, İstanbul'da birçok gencin bu esnada baston sallama ve cübbe uçuşturma gibisinden aymazlık ve gevşeklikler göstermesi, İslam milletinde bir daha görülmemelidir. Vatanı savunma kaygısı herkesin ruhunda büyük bir yer tutmalıdır. Saldırıyı püskürtmek için herkes zamanında hazırlanmalıdır. İşte böylelikle ilk askerlik dersini almış olan erlerle subaylar kesintisiz temas ve ilişkide bulunarak er için bir şekilden ve bir düşten ibaret olan bu dersin bütün yönleriyle erin zihnine kazılması için emek harcanır ve dil dökülür. Erlerimiz gayet bilgisiz ve basittir. Bu hal subaylarımızın onlara daha çok gereğinden fazla konuşmalarını gerektirir. Seferiye Madde 21. Uygulamalı eğitim ve talim kuramsal dersleriyle birlikte uygulanmalı ve kuramsal derslere de büyük önem verilmelidir. Kuramsal konuların erlere öğretilmesi daima onların bilgi ve zekalarıyla orantılı olmalı ve erlerin bilgilerini artırmalarına, şevk ve heveslerinin çoğalmasına hizmet etmelidir. Kuramsal dersler sırasında üst, aslını daha yakından tanıyacağı gibi onun emniyet ve güvenini kazanır ve böylece de erin doğası ve duyguları üzerinde etki yaratmaya imkan bulur. Er ne kadar kalın kafalı ve yeteneksiz olursa olsun, madem ki insandır, aklını ve bilincini kaybetmediği sürece buna bir şey belli etmek, bunda bir fikir oluşturmak için hiç durmadan harcanan çabalar mutlaka bir sonuca ulaşır. Bunların çeşitlerini gördüm ve ilişki kurdum ve uğraştım. Kesin deneyimlerime dayanarak derim ki istenilen şeyin olanaksızlığından söz etmek, işin basite indirgenmesinden, düzenli olarak yapılmamasından, yorulmayı göze almamaktan başka bir şey değildir. Er, subayından ne kadar çok söz ve nasihat duyar ve ders alırsa subayını o kadar tanır ve tanıdıkça da gönül bağı artar. Karşılıklı olarak subay da aynı şekilde erin düşünme kapasitesini ve çeşitli yeteneklerini öğrenir. Gerektiğinde de eri ona göre görevlendirir ve iş verir. Erleri tanımak her şeyden önce bölük komutanları ile teğmenlerin görevidir. Yüzbaşı ve teğmenler kendi erleri üzerine titremelidir. Çoktan beri ailesinden mektup alamama yahut ailesinden birinin kaybı yüzünden üzülmek ya da herhangi bir nedenden bir sıkıntıya kapılmak gibi erlerin olası durumları subayın gözünden kaçmamalıdır. Derhal bu durumun nedenini sorup açıklama istemek ve bunu gidermeye çalışmak gerekir. Eğer çoktan beri memlekete gitmemişse böyle bir durum karşısında kendisi istemeden 3-5 gün izin verilmelidir. Gözü kanlanmış, benzi sararmış, dili paslanmış erlerle derhal tıpkı babaları gibi konuşulmalı, bu durumun nedenleri aranmalı, subay erleri her sabah bu suretle bir kere yoklamaya mecburdur. Hastalığını saklayan veya ona önem vermeyen erler bulunur. Bunlar derhal hastaneye gönderilir. Bu gibi durumlar diğerlerine ders olur. Hastanelere gönderilen erler orada unutulmaz. Her hafta bir onbaşı veya çavuş ve bir iki er hastanedeki erlerin yüzbaşı adına hatırını sorar ve yüzbaşının selamını bunlara götürür. Hastanede yatışı uzayan erler varsa ara sıra subaylardan biri veya bizzat yüzbaşı da gider ve gitmelidir. Bu sırada bir iki portakalcık veya bir paket tütüncük de götürülürse erlerin dağlar kadar gönlü olur. Subaya olan bağlılığı çok güçlenir. Subay erin yemeğine, yatağına, arkadaşlarıyla geçinmesine çokça parası geliyorsa ne yolda harcadığına ve dışarıda kimlerle görüştüğüne, memleketteki işine ve ekmek kapısına, aile üyelerine, çamaşırına, temizliğine, saçına, tırnağına, kısacası her şeyine, her türlü haline bakacak, gerekenler hakkında öğütler verecek, yol gösterecek ve onları düzeltecektir. subayın ere karşı davranışları da erde insani onuru ve kişisel şerefini uyandıracak yolda olmalıdır. Bu yönteme en ince noktalarına uymak koşuluyla devam edilir ve bunda ısrar edilecek olursa en kaba duygulu olanlar üzerinde bile etkili olunur ve sonuç alınır. Hakaretten ve aşağılamadan bütünüyle sakınılmalıdır. Azarlamada seyrek olmalıdır ki etkisini kaybetmesin. Erleri hor ve aşağı görmemelidir. Öncelikle bu bir insandır. İkincisi, bu millete olan kan vergisini vermek için eğitiminize ve talimimize emanet edilmiş bir yurttaş ve bir hemşehridir. Onun da onuru büyüktür. Belki bunlar içinde gelecekte doktor, mühendis, öğretmen, vali, büyük tacir ve belki bakan olacaklar vardır. Üstlerin emir ve nüfuslarının erler üzerinde oluşturacağı durumu gösteren aşağıdaki diğer bir seferiye maddesini tartışacak bu bölümü de bitirmiş olalım. Seferiye Madde 5. Subayların tavır ve hareketlerinin asker üzerinde pek büyük etkisi ve önemi vardır. Çünkü ön saflarda bulunan subayın soğukkanlılığı ve dayanıklılığı erleri etkileyeceğinden onlar da buna uyarlar. Yalnız emir vermek, hatta doğru emir vermek bile yeterli olmayıp emrin verilme biçiminin ve gereken kararlılıkta verilmesinin ast üzerinde etkileyici gücü vardır. Subayın tavır ve hareketi ve göstereceği iyi örnek, kuşatmalarda ve gereksinildiği zamanlarda askeri disiplinin en önemli dayanağı olan emniyet ve güveni güçlendirerek askeri cesaret isteyen işlerin uygulanmasına yönelir. Bilindiği gibi gevşek verilen komutlar yerine gevşek biçimde getirilir. Sert ve keskin komutlarda keskin ve seri hareketler yaptırır. Emirler de böyledir. Emir veren subayın ağzından çıkan sözler, subayın o işin mutlaka yapılması kararlılığında olduğu etkisini emri alanlarda yaratmalıdır. Yavaş ve kesik ifadelerle ve havadan sudan konuşulur gibi verilen emirler, ast üzerinde yapılsa da olur, yapılmasa da olur gibi bir anlam yaratabilir ve asta dikkat uyandırmaz. Yalnız bu da yeterli değil, emrin verilmesinde de askerlik ciddiyeti bulunmalı. Emir veren subay, emrini gergin bir vücut ve dik bir kafayla ve kusursuz bir durumda vermelidir. Herhalde eller cepte veya bacak bacak üstünde kahve içerken veya elindeki bir şeyle oynayarak veya açık baş veya açık elbise ile ve emri alan bir kıta ise kıtanın burnuna sokularak yalnız birkaç er işitecek kadar baştan savarcasına verilen emirler çoğunlukla verilmiş olmaktan fazla bir sonuca ulaşmazlar. Emir veren subay bir kez tavır ve duruşuyla emri vermeden önce kıtanın veya astın dikkatini çekmeli, hepsinin gözlerini kendi gözüne çekmeli, onları emir almaya hazır, dikkatli duruma getirmeli, ondan sonra söze başlamalıdır. Nitekim komut verirken de bu konu her zaman göz önüne alınmalıdır. Bazı erler burnunu veya terini siler veya bir teçhizatını düzeltirken verilecek komut uygulanamaz. Çünkü kıta henüz o komutu uygulamaya hazır değildir ve dikkati çekilmemiştir. Subay kıtasına avucu içindeymiş gibi sahip ve hakim olmalıdır. Ağır hava koşulları ve savaş sıkıntıları anlarında ise subayın tavır ve duruşundaki ciddiyeti, dayanıklılık ve soğukkanlılıkla da perçinlenecektir. Bu sırada subay daha etkin ve daha ciddi ve daha sert olacaktır ki bu olağanüstü durumun astlar üzerinde yaratacağı kötü etkiler ortadan kalksın ve kıta elden çıkmasın. Şu yolla bu maddenin kendisinden istediği örneğe ulaşmak, subay için pek gerekli ve emniyet ve güven sağlamak için pek etkilidir. Buna dair Piyade Talimnamesi'nin 266. Subay askerlerinin sevinç ve keder ve bütün yoksunluklarına katılan sadık bir yol gösterici olmalıdır. Askerin tam olarak güveni bu yolla kazanılır. Bu kutsal ve yüce görevleri için subay daha barış zamanında kendisini eğiterek güçlendirmeli ve hazırlamalıdır. Maddesi büyük bir dikkatle okunmaya gerçekten layıktır. Örnek olarak erlerin sırf ekmekten ibaret olan gıdası geç kalmış veya gelmemiş olabilir. Biz o sırada onların karınlarını doyurmaya koyulmadan önce yine onlara taşıttırdığımız katıplı ekmeğimizi gözleri önünde yemeye koyulur veya yine onlara etraftan bulmak üzere yemek ısmarlamaya kalkışırsak, aynı biçimde yorgun yorgun bir köye veya ordugaha varıldığında Öncelikle kendi dinlenmemiz için hazırlıklara girişirsek, aynı biçimde şiddetli bir yağmura yakalanıldığında onları açıkta bırakıp da kendimizi yakınlardaki bir sığınağa atar veya bir sığınak aramaya hız verirsek, aynı biçimde soğuktan etkilenerek kaputumuzun yakasını kaldırarak, kulak ve burnumuzu sararak, ellerimizi cebimize sokarak onların karşısında büzüşecek ve tahammülsüzlük gösterecek olursak ve barışta ve seferde ya da benzer durumlara denk geldiğimizde kendimizi onlardan daha üstün tutar ve öne çıkarırsak, emin olmalıyız ki erlerimizin kalplerini kazanamayız. Kendimizi onlara sevdirmiş olamayız. Gizliden onları bir dinleyecek olursak, hakkımızda neler söylemekte olduklarını duyarız. Aramızdaki bağ göstermelik olmaktan ve hızla çözülmekten kurtulamaz. Kalp kazanmak, kalbe girmek kolay değildir. Talimnamelerdeki 2-3 satırla emredilen ve anlatılan bu ruhsal konuların uygulama ve öğretilmesi yöntemine çok emek harcamak ve önem vermek gerekir. Başka şekilde bir insan kütlesi yönlendirilemez ve yönetilemez. Sıkıntılı ve tehlikeli görevlere sokulamaz. Çabucak elden çıkar, biz de yapacağımızı ne kadar iyi bilsek yaptıracak kimse bulamayız. 3. Saldırı kavramı. Savaş demek saldırı demektir. Savaşın bir bilim ve sanat olarak tanınması yalnız saldırı uygulamasıyla olmuştur. Savaştan verim ve sonuç da ancak saldırganca hareketle alınabilir. Saldıran veya hiç olmazsa bu düşünceyi koruyarak fırsat bulduğunda uygulamaya girişen daima kazanır. Savunma olumsuzdur. Savunmanın en büyük yararı olsa olsa kaybetmemek olur. Fakat bu da geçicidir. Savaştan amaç ise düşmanı yok etmek ve dağıtmaktır ki bu da yalnız saldırıyla olur. Saldırı düşmana boyun eğdirir, hareket serbestliğini daima elinde bulundurur. Savaşanların morallerini, istek ve çabalarını yüksek tutar, en sonunda düşmanı ezmek veya ona aman diletmek başarısına ulaşarak savaşı sonuca ulaştırır. Savunma düşmanın irade ve isteğine boyun eğmeye zorunlu, başarısızlığa mahkum ve hareket serbestliğinden yoksundur. Askere daima korku ve umutsuzluk getirir. En büyük kârı ne kâr etmektir ne zarar. Fakat genellikle de düşmanın kazanmasını sağlamaya yarar. Saldırı savaşçılıktır. Savaş yeteneklerine sahip olmaktır. Asıl askerliktir. Savunma hareketsizliktir. Güçsüzlük ve yavaş davranmaktır. Manevra gücünün yoksunluğudur. Saldıran savunmayı zaten sağlamıştır. Fakat savunmada kalan saldırıya geçenin amansız darbesinden yakayı güç kurtarır ve çoğunlukla yalnız bununla yetinir. Ama saldırıya geçen başarılı olmasa bile zararı yalnız budur. Ordu saldırı ordusu olmalıdır. Savunmayı savaş biçimleri arasından çıkararak yalnızca bir savaş yöntemini, saldırıyı tanımalıdır. Saldırı ordusunun bazen savunmada kalma zorunluluğu, kural dışı ve belli sürelerle sınırlı olmalı, savunma saldırıyı etkili bir şekilde yürütme olanağını sağlama hedefi taşımamalıdır. Ordunun her türlü çalışması ve hazırlığı, uygulamalarının amaç ve hedefi saldırıya yönelik olmalıdır. Böyle ordular nadiren saldırıya zorunlu kalacakları gibi saldırıdan da uzak kalarak silahlı barışı sağlarlar. Hazır ol cengi eğer ister isen sulhü salah sözünün uygulaması böyle olur. Saldırı düşüncesinden nasibini almamış ve hazırlıklarını buna göre düzenlememiş olan ordular saldıramayacakları için düşmanların saldırı hırslarını kendi üzerine çekerek ülkelerini tehlikeye atarlar. 600 küsür yıllık tarihimizin yükseliş ve refah dönemleri eski saldırı anlayışımızın yükselmesinin sonucudur. İslamiyeti yayma düşüncesinin birçok yerlerde boşlukta kuru bir yankı bırakarak sönmesi de bu anlayıştan uzaklaşmamızın kötü sonuçlarındandır. Yaşamak için bu anlayış ruhumuzun, düşünce varlığımızın, çalışmalarımızın en birinci niteliği, en geçinmez gıdası, en önemli dayanağı olmalıdır. Savaşın meyvelerini toplama onuruna ulaşan saldırı hareketlerinin hayata geçirilmesi elbette ki zordur. Esaslı ve ciddi bir anlayış ve kavrayış, sürekli ve düzenli bir çalışma gerektirir. Ordumuzun son Balkan Savaşı'ndaki harekatına bir bakacak olursak, yalnız İşkodra ve Yanya kaleleriyle Çatalca ordumuzun ve Edirne'yi savunanların bizi avutacak hareketleri görülür. Oysa savaşın buralarda sadece savunma şeklinde geliştiği ve ancak manevra ve hareket güç ve yeteneğiyle kazanılabilecek olan 40 kilise, Kırklareli, Lüleburgaz, Komanova meydan muhabereleri gibi açık ovalarda hareket eden ordumuzun büyük bölümünün hiçbir iş göremedikleri bilinir. Geçen Rus savaşında da yalnız Plevne'deki savunma ordumuz saldırılara karşı kendini koruyarak verdiği o meşhur savunma harekatıyla yüzümüzü güldürmüş, öbür yanda asıl ordu amaç ve hedefini bilemeyerek pusulasız gemi gibi hareketsiz ve eylemsiz kalmıştı. İşte özellikle bu son savaşlardaki örnekler ordumuzun saldırıdaki eski sindirici gücüyle görkemini geri kazanabilmesi için nasıl bir hareket hattı, ne şekilde bir çalışma ve çaba izlemek gerektiğini kolayca belirler. Bu konuda talimnamelerin şu maddeleri daima bize yol göstermelidir. Piyade Talimnamesi, Madde 265. Piyade sınıfı karakterinin bir parçası olan saldırı eğilimi daima beslenmelidir. Ne pahasına olursa olsun düşmanın üzerine atılmak düşüncesi bütün eylem ve davranışlarına hakim olmalıdır. Bu konuyu yüksek manevi erdemlere bağlı olduğundan moralin yerine getirilmesi ve yükseltilmesi barış zamanındaki eğitimin başlıca görevlerinden biridir. Talimi ve eğitimi kusursuz olan ve işin aslına uygun olarak yönlendirilen ve yönetilen metin, piyade askeri zor durumlarda bile ve hatta sayıca üstün düşmana karşı başarıya ulaşacağından emin olmalıdır. Süvari Talimnamesi, Madde 12. Süvari, görevini daima saldıracak gibi uygulamaya çaba göstermeli ve yalnız yaralayıcı silahlarla bir iş göremeyeceği zamanda filintaya başvurmalıdır. Her bölük saldırıya uğrayıncaya kadar beklemeyip tam tersine ilk önce kendisi düşmana saldırmalıdır. 1870 Alman-Fransız seferinde Fransızlar ordularını savaşa sokmadan barıştaki mevcuduyla sınıra koşmuş ve Almanlar böyle sonucu bilinmez aceleci bir harekete girişmeyip sınırın çok gerisinde hazırlanmış olduklarından ilk zamanlarda Fransızların büyük kuvvetinin karşısına çıkan küçük Alman sınır müfrezelerinin düşmanlarına karşı aldıkları vaziyetle gördükleri büyük işlerin burada örnek olarak aktarılması uygundur. Fransa'nın 2. Frossard kol ordusunun karşısında ve sınırı oluşturan Saar Nehri üzerinde bulunan Saarbrücken kasabasında bir tabur piyade ve 3 süvari bölüğünden ibaret bir Alman sınır müfrezesi bulunuyordu. Büyük düşman kuvvetleri karşısında yalnız kalan bu küçük kuvvetin savaşın ilk günlerinde acıklı bir felaketle karşı karşıya kalarak bütün orduyu olumsuz etkileyecek kötü bir durumun ortaya çıkmasını engellemek üzere bu kuvvetin yalnız süvarileri yerinde bırakılarak 7 kilometre kadar geriye çekilmesi Berlin'den emredilmişti. Oysa bu sırada 8. Kolordu'dan 3 tabur piyade ile 3 süvari bölüğü ve 2 bataryanın Saarbrücken'e 6-7 kilometre yaklaşmaları üzerine adı geçen küçük müfrezenin komutanı o zamana kadar olduğu gibi müfrezesinin eski yerinde bırakılmasını rica etti. Yerine getirilen rica, düşük rütbeli komutanların kendiliğinden iş görmelerini destekleme düşüncesiyle kabul edilerek müfrezeye yine Saarbrücken'de kaldı. Fransızlar 2 Ağustos 1870'te bu müfreze üzerine 2. Frossard kol ordularını sağdan soldan daha bir takım müfrezelerle destekleyerek kararlı bir kuvvetle yürüdüler. Alman müfrezesi bunların karşısına çıkmaktan çekinmedi. Muharebe başladı ve bir saatten fazla sürdü. Küçük Alman müfrezesi Almanların kinaye yollu yokken var kabul edilen düşmana karşı tatbikat dedikleri bu muharebeden başarıyla sıyrıldı ve savaşın sonucu her iki taraftan 80'er kişilik kayıptan ibaret oldu. Zaten talimnamenin yukarıda belirtilen 265. maddesinde ne pahasına olursa olsun düşmanın üzerine atılmak düşüncesi bütün eylem ve davranışlarına egemen olmalıdır diye emrediyor. Bunun ortaya çıkması yüksek manevi erdemlere bağlı olduğundan moralin yerine getirilmesi ve yükseltilmesinin barış zamanındaki eğitimin başlıca görevlerinden biri olduğu yazılı olduğuna göre şimdiye kadar izlediğimiz çalışma programlarımızın ne kadar yansıdığı yanlış ve amaçtan uzak bulunduğunu ve bunları hangi bakış açısından ve nasıl düzenlememiz ve uygulamamız gerektiğini artık anlamak ve dakika geçirmeden buna göre hareket etmek gereklidir. Bu nedenle yine birinci bölümde belirtilenlere geri dönmemek mümkün değildir. Ne pahasına olursa olsun düşman üzerine atılmak, zor durumlarda bile sayıca üstün düşmana karşı yürümek, saldırıyla karşılaşıncaya kadar beklemeyip hücumda düşmandan önce davranmak. Bunların her şeyden önce de asker ruhunun geniş ölçüde fedakarlık ve ataklık duygularıyla donatılması ve eğitilmesi gereğinin inkarı mümkün değildir. Bunun için de askerin eğitmen ve komutanları olan subayların bu gücü nitelikleri kendilerine huy ve ülke edinmiş ve erlerine de edindirmiş olmaları denen ağır iş özellikle tekrar anılmaya ve açıklanmaya değer bir gerçektir. Bilelim ve askerimize bildirelim ki elimizdeki silah kendimizi düşmandan korumak için değil, belki düşmanı bizden korunmaya zorlamak içindir. Yalnız kendimizi savunma koşuluyla çalışırsak buna ulaşmak belki mümkün olur. Fakat askerden istenilen görev ve ordunun varlığından beklenen amaç, askerin kendisini sakınması olmayıp bütün vatan ve milletin korunmasıdır. Ordu, düşmanın kötülüğünü önlemek ve sınırlamak için değil, tam tersine düşmanı belaya ve hasara uğratmak için savaşacaktır. Bunun için de düşmanın harekatına meydan ve aman vermemek, ona daima saldırmak yoluyla hem saldırı önlenmiş hem de düşman bir daha saldıramayacak hale getirilmiş olur. Asıl amaç ikincisidir. Saldırı güç ve yeteneğini kazandığımız ve çoğalttığımız sırada talimnamenin aşağıdaki maddelerini okumak yararlıdır. Piyade Talimnamesi Madde 326. Talim ve eğitimi mükemmel piyade askerinden kamuflajı olmayan arazide bile ateşe ancak ortalama mesafelerden başlaması beklenir. Piyade Talimnamesi Madde 327. Ara vermeden ilerlemek, eğilimi ve hevesi bu yönde komşu kıtalara öncü olmak gayreti saldırı kıtalarının bütün kısımlarında saklı olmalıdır. Piyade Talimnamesi Madde 345. Avcı hattı kesin sonucun yaklaştığını hissederse hücuma kalkmaktan çekinmemeli ve bu kararını işaret ile geriye bildirmelidir. Gerideki kıtalar ise derhal harekete geçerek kayıplara önem vermeden en kısa yoldan oraya yetişmelidirler. Piyade Talimnamesi Madde 347. Ateş hattının henüz geride kalan kısımları olabilecek en hızlı biçimde düşmana en yakın mesafeye kadar sokulmaya çalışırlar ve geride bulunan destek kıtalarının tamamı ileriye doğru atılırlar. Piyade Talimnamesi Madde 348. Avcı hattı hücuma kalkacağı zaman borazan ve trompetler aralıksız hücum borusu çalmaya başlayınca bütün bölümler büyük bir kararlılıkla düşman üzerine atılır. Düşman mevzisine girmeden önce arkadaki yedek kuvvetlerin yetişmesine meydan bırakmayacak şekilde avcıların sürat ve şiddetle hareket etmeleri şeref ve namusun gereğidir. Düşman önü yakınında süngüye davranılarak Allah Allah zafer nidalarıyla düşman mevzisine gidilir. Savunmada bulunanlar kendilerine saldıranlara karşı daha uzak mesafelerden ateş edeceklerdir. Zira saldırının amacı saldırıya geçenleri olabildiğince uzakta tutmak, kendine yaklaştırmamak, onu yormak ve ona zaman kaybettirmek. Böylece zaman kazanmak, düşmanın saldırısını başarısız bırakmaktır. Saldıranlar etkisi pek az olan bu uzak mesafe ateşlerine önem vererek savunmada kalanın arzusuna uyarlar ve çatışmaya başlarlarsa yukarıda bildirilen 326. maddeye ters hareket etmiş olurlar. Çünkü hemen boş yere cephane harcanacağı gibi zaman yitirilir ve asker yorgun düşürülür. Talimname onun için ancak ortalama mesafelerden ateşe başlamayı, talim ve eğitimi eksiksiz olan piyade askerlerinden bekliyor. Fakat talim ve eğitimi mükemmel olan bu piyade askerinin ruhu eğer 327. madde gereğince ara vermeden ilerlemek, eğilim ve hevesi ile ve komşu kıtalara öncü olmak gayretiyle beslenmeyecek olursa ve 348. maddeye göre avcıların düşman mevzisine girmeden önce yedek kuvvetlerin kendilerine yetişmelerine meydan vermeyecek şekilde seri ve şiddetli hareket etmelerinin şeref ve namusun gereği olduğu piyade askerine verilmemişse acaba ortalama mesafelere kadar ateşsiz olarak saldırabilir mi? 345. madde gereğince gerideki kıtalar derhal harekete geçerek kayıplara önem vermeden oraya en kısa yoldan yetişebilir mi? Ve yine aynı maddede yazılı olarak belirtildiği gibi avcı hattı istenilen sonucun yaklaştığını hissedince hücuma kalkmaktan sakınabilir mi? Elbette hayır. O halde bu askerin talim ve eğitimi mükemmel değilmiş, savaşın zirvesi olan saldırı eylemini bu maddelerin talep ve arzu ettiği şekilde uygulamak için yine bu maddelerde önerilen eksiksiz eğitimi alabilecek biçimde eğitim ve talim görmeye zorunluymuş. Şimdiye kadar talim ve eğitime harcadığımız emek ve çabaların verdiği sonuçlar son çarpışmalarda görülmüştür. Bunu ayrıntılandırmaya gerek görmem. Yalnız daha önceki çabalarımın amaca ulaşmaktan ne kadar uzak ve isabetsiz olduğunu söylemekle yetineceğim. İtiraf etmeliyiz ki bu çaba askerimize bazı teknik hareketlerin talim ve tekrar ettirilmesinden ibaret kalmıştır. Böyle çalışmanın sonucu da doğal olarak böyle olur. Oysa 322, 345 ve 348. maddelerin istediği gibi bir asker yetiştirebilmek için askerin öncelikle moral, eğitim ve güçlendirilmesinden işe başlamak, yani eğitimi talimden öne çıkarmak ve ona tercih etmekle olacağı bu maddelerin yorumlanmasından kolaylık çıkarılmaktadır. Bu bölümü bitirirken bunu da söyleyelim ki her çarpışma ilk anından itibaren mutlaka saldırıyla yürütülmek zorunda değildir. Mevzilenmiş kuvvetin hakimiyetinden yararlanmak üzere veya gereken kuvvetin henüz toplanmamasından dolayı çarpışmaya girmeden önce saldırıya karşı savunma konumu alınabilir. Fakat bunda da sonucun yine saldırıyla taçlanması gözden kaçırılmamalı ve unutulmamalıdır. Asıl amaç ve hedef saldırı olmalıdır. Yani bu geçici savunma mutlak savunma olmayıp mutlaka saldırgancı olmalıdır. Çünkü düşmana darbe indirmek ona saldırmaktan başka araç ile olamaz. Bu ise askerin elindeki en gerekli şey savaşın asıl ülküsüdür. Bazen böyle uygun mevzilerin kuvvet hakimiyetini kendi kuvvetine aktararak ve ekleyerek yerinde duran savunmanın güçlü mevzileri de düşmanın kuvvetini kırmaya yarayan muharebeden sonra da üstün gelmeye ve kuvvetçe düşmanın gerisinde ise üstünlük kazanmanın getireceği saldırı yeteneği ve fırsatından hemen yararlanmaya hız vermelidir. Bu da savaşı yine saldırı şeklinde yönetmek demektir. Kısacası saldırı düşüncesi hiçbir zaman subayın ve komutanın öngördüğü yol haritasının dışında kalmamalıdır. 4. Kendiliğinden iş görmek ve sorumluluk üstlenmek. Bir subayı diğerlerinden üstün kılan en büyük niteliği, bilimde ve eyleme geçmedeki yetkinliği, kendi kendine iş görmeye hevesli ve tutkun olmasıdır. Kendiliğinden iş görme ve eyleme geçme yetkisi, inisiyatif denilen bu nitelik, subay ve komutanın başkalarından farklılaşmak ve kendini göstermek için en ayırıcı özelliği ve en büyük övünç kaynağıdır. Ordunun esenliği ve mutluluğu da ancak komuta heyetinin bu yüce davranışa fazlasıyla sahip olmasıyla mümkündür. Ordu görevini yerine getirirken mutlaka emir beklemeyen üstler, subaylar ve kurmaylara büyük bir şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Çeşitli rütbelerdeki komuta kurmayları amaca ulaşmak konusunda ne kadar kendilerinden işe girişmek, kendi karar ve düşünceleriyle iş yapmak beceri ve yeteneğine sahip bulunursa ordunun çevikliği ve etkinliği o kadar artar. Ordunun zafere ve galibiyete ulaşması için en küçükten en büyüğe kadar bütün komutanların kişisel girişimleriyle uygulamaya geçmeye alışmış bulunmaları en büyük ve öncelikli şarttır. Bunun için komuta heyetinin ortak amaca ulaşmayı bu bakımdan araştıracak, bu konu üzerinde düşünecek ve bunun bilincine varacak şekilde yetkinliğe ve bilgiye sahip bulunmasında önemli payı varsa da kendi başına karar vererek harekete geçmek, sorumluluk denen sonuca yönelik endişeden tamamen kurtulmuş olmak, başlı başına var olmak ve bağımsız olmakla kendini gösterir ve böyle bilinmesi gereken askeri doğa özel biçimde öğretilecek derecede büyük öneme sahiptir. Uygulamada atak ve özgür davranmayan bir komutan, bir subay, sanatına ilişkin ne kadar bilgili, sanatının inceliklerine ne kadar egemen olsa bile bu birikiminden yarar sağlayacak ve ordusuna yararlı olacak hemen bütün fırsatları kaçırır, zarar eder. Kendiliğinden iş görmek subayın bütün bilgi birikimine, bütün deneyimine üstün ve egemendir. 1870 yılında Fransız ordusunun esaret getiren sarsıcı bir yenilgiye uğraması ve başkent Paris'in işgaliyle Fransız ulusunu mahkum ve perişan eden parlak Alman galibiyeti, Alman askeri talim ve eğitiminin bilim ve teknikteki olgunluğundan çok bunların arasında en yüksek, en ayrıcalıklı, şerefli konum olarak kabul edilen bağımsızlık ve hareket özgürlüğüne kesin bir şekilde dayanmıştır. Alman alt rütbeli komutanları düşmanı yenmek ortak hedefinde başkomutanları ile o kadar geniş ölçüde el ve fikir birliği göstermişlerdir ki birçok yerlerde üstlerinin emirlerini almadan o anki durumun gerektirdiği girişimi kendiliklerinden üstlenip harekete geçirerek üstlerine yardım etmişlerdi ve çoğu kez üstlerinin hatalarını bile örterek kendileri için uygun olmayan çeşitli koşullarla dolu çarpışmalarda ordularının zafere ulaşmalarında gerçek etkileri olmuştur. Doğrusu geniş bir arazi üzerinde hareket eden ordu bölümlerine ve bu bölümlerin içinde bulundurduğu yere, duruma ve karşılarında bulunan düşmana göre başkomutanlık makamından işin gereğine uygun emirler vermek ve ordunun hareketlerinin esenliğini yalnız bu emirlerin uygulanmasından beklemek düşünecek olursa olası değildir. Orduların ve savaş usullerinin bugünkü mevcut haline göre düşmanı yenme mutluluğuna ulaşması yine bu yüce sıfata ortak hedef dahilindeki uygulamalar için kendiliğinden harekete geçmeye bağlıdır. İşin doğrusu türlü talimnameler ile seferiye kanunnamesinin bu konuya ilişkin maddelerini Teğmen'den Maraşel'e kadar bütün komutanların her şeyden çok önem vererek düşünmeleri, araştırmaları ve bunun gereğine uygun hareket edebilme yetkinliğinin barış varken edinilmesini ve pekiştirilmesini kesin bir zorunluluk olarak kabul etmeleri sanatlarının en birinci gereğidir. Piyade Talimnamesi Madde 304. Sorumluluğu üstlenmekten çekinmemek bir komutanın edinmesi gereken yüksek bir niteliktir. Piyade Talimnamesi Madde 251. Talim ve eğitimin genelinde gerek komutanların ve gerek tek tek avcıların kendilerinden iş görmeleri konusu için sonuç verici çalışmalarda bulunulmalıdır. Piyade Talimnamesi Madde 2. Savaş, sıkı bir inzibatın vücudunu, bütün maddi ve manevi kuvvetlerini tüketmeyi ve kullanmayı gerektirir. Özellikle muharebede zafere ulaşmak ve galibiyet bütün subay ve askerlerin vatan ve millet uğrunda büyük bir istekle canlarını feda etmelerine ve en küçüğe kadar bütün rütbe sahiplerinin bizzat düşünce üreterek durumun gereğine göre kendi kendine önlemler almaya alışmış olmalarına ve erlerin dahi zafer kazanmaya yönelik kesin kararlılığa sahip ve üstlerinin yaralanmalarına veya şehit olmaları halinde bile bu kararlılığı bozmama nitelikleriyle donanmış olmalarıyla uyum içinde yürür. Seferiye Kanunnamesi Madde 4. Her bir subay tüm durumlarda, hatta olağanüstü durumlarda bile sorumluluktan çekinmeyerek olanca maddi ve manevi gücünü harcamak ve kullanmakla yükümlüdür. Süvari Talimnamesi Madde 47. Kendiliğinden iş görmek komutanlık için en ayrıcı nitelikli olup kuvvetlerin toplu halde bulundurulması da zaferin en keskin aracıdır. Süvari Talimnamesi Madde 409. Muharebeden önce ve muharebe sırasında bütün araçlara başvurarak düşmanın durumu hakkında bilgi toplamaya ve düşmanın hareket ve önlemlerinden daima haberdar olmaya çaba gösterilmelidir. Koşullara göre yaya keşif kolları gönderilmesi de gözden uzak tutulmamalıdır. Düşman hakkında elde edilen yeterli bilgi verilecek kararı kolaylaştıracağı gibi amaca uygun önlemler almakta esas teşkil eder. Düşman hakkındaki eksik bilgi hiçbir zaman kendiliğinden iş görmekten caymaya yol açmamalıdır. Topçu Talimnamesi Madde 275. Komutanlığın en yüksek niteliği sorumluluk alma aşkıdır. çeşitli sınıfların talimnamelerinin, muharebe bölümlerinin ve seferiye kanunnamesinin yukarıda aktarılan önemli maddelerini okurken bizim şimdiye kadar bunların hükümlerine ne derece uyduğumuzu bir düşünelim. Bir savaşı iyi yönetmek ve yürütebilmek için savaş kurallarının komuta sahiplerinden ısrarla ve büyük önem vererek istediği bu özellik, ordumuzda henüz tanınmamış ve bu nedenle bununla bilinen ve donanmış hemen hemen hiçbir komutan ve subay yetişmemiş olduğunu iddia edersem, bu düşüncemde ve kararımda insafsızlıkla suçlanmayacağım sanırım. Ülkemizde 6 yıl öncesine kadar sözü geçen bilinen yöntemin özellikle ordudaki kişisel yetki, duygu ve düşüncesini geçersiz kılarak yok etmiş, hiç kimse de kendi verdiği karara göre hareket özgürlüğü bırakmamış olmasının en ufak ve önemsizine varıncaya kadar her şeyi o zamanın politikasına göre gerek görülen üslerden izne bağlamak gibi hastalıklı ve sakat bir yöntemi koyması ve bunu pekiştirmesinin bunca zorlayıcı etken gibi etkili olduğunu kabul etmek lazımdır. Zaten ancak bilimsel birikim ve yetkinlikle kaynaşabilen, kendiliğinden iş görebilme yeteneğinin görev aşkı ve sorumluluğunun o zamanın cahil ve aciz yüksek askeri makam sahiplerinin çoğu tarafından terk edilmiş ve unutulmuş olacağı pek doğaldır. Ve o zamanın sorumlulukları da bilindiği gibi büsbütün başka şeylere harcanıyordu. Mesleğinin gerçek görevlerini yerine getiremediğinden veya kötü yerine getirdiğinden dolayı sorumlu tutulmuş hemen hiçbir kimse gösterilemezdi. Fakat şimdi görev ve sorumluluğun hakkıyla yapılmaya ve uygulanmaya çalışmanın hararetle devam etmeye ve her rütbe sahibinin ait sorumluluğun serbestçe yürütülmesine başladığı çalışma devresine girdiğimizden, ordumuzun esenliğine karşı en büyük verimsizlik ve zarar kaynağı olan şu yetkinin sınırlandırılmasından kurtulmak için hiçbir engel kalmamıştır. El verir ki ilerlememiz için en büyük eksik ve engelin bu olduğunu keşfedebilelim, bunun bilincine varabilelim. Geçmişe ait zararlı alışkanlıklardan olmak üzere kendi kendimize yapacağımız birçok işler için hala üstlerden izin istediğimizi ve nasıl davranılacağı hakkında üstlerin yazılı emrine gereksinim duyduğumuzu bilir ve itiraf edersek ve bunun da savaşta ne büyük zararlara ve başarısızlıklara neden olacağını düşünürsek, artık bu beceriksizlik ve düşkünlüğe mahkum olmaktan kendimizi kurtarma zamanının çoktan gelmiş olduğunu kolayca anlarız. Her rütbe sahibine kendi yetki ve sorumluluk sınırları dahilinde davranma özgürlüğü tanınmıştır. Piyade Talimnamesi Madde 454. Fakat böleğe varıncaya kadar her birliğin belirlenen görev ve sınırları çerçevesinde kalmak şartıyla yetki ve sorumluluğu büyüktür. Bir ordunun savaştaki hareket kabiliyeti, barış zamanında görevlerin uygulama biçimlerine ve çalışmaların sonuçlarına göre belli olur. Barış zamanı, savaş zamanının aynasıdır. Onun için biz barış zamanını savaşın ateşsiz olarak devamı şeklinde tanımlamıştık. Bundan dolayı yukarıda 454. maddenin anlamı yalnız savaşı özgüymüş gibi yorumlanmamalıdır. Savaşı yapacak olanlar savaş için barışta çalışmış olanlardır. Savaştan önce nasıl çalışırsak ve neler biriktirirsek savaşta ortaya koyacağımız şeyler bunların ürünlerinden başka bir şey değildir. O halde her görevi, her davranışı savaş durumuna göre savaşta yapmaya zorunlu olacağımız şekle benzeterek yapmalıyız. Söz gelimi, savaşta çoğu zaman her konu hakkında üstlerden emir almak mümkün olmayacaktır. Yine savaşta çoğu zaman emirler öncelikle sözlü olarak verilecek veya gönderilecektir. Bunun için barış zamanında da her şeyi üstlerden sormayalım ve herhangi bir şeyin yapılması için daima üstlerden emir gelmesini beklemeyelim. Birçok şeyler vardır ki yapılmaları kendi rütbelerimizin sınır ve yetkileri çerçevesinde kalır ve bunlar yapacağımız işlerin çoğunluğunu oluşturur. Üstlere danışılacak şeyler pek azdır ve bunların daha azaltılması bizim elimizdedir. Biz kendi başımıza harekete ne kadar eğilimli olur ve bununla ne kadar övünürsek düşünürsek yetki ve sorumluluk alanımızı o kadar genişletebiliriz. Her yapılacak işin öncelikle ve mutlaka kendi karar ve emrimizle yapılabilmesini sağlamaya çalışmalıyız. Üzerinde düşündükten sonra üstlere danışma zorunluluğu kesinlikle ortaya çıkmadıkça kendi kararımızdan ve yaptıklarımızdan dönmemeliyiz. Böylece hem savaş için pek gerekli üstün bir özelliği kazanmış ve hem de işlerimizi çabuk görmüş, üstleri de boş yere oyalamamış oluruz. Bizde kökleşen batıl inanışlardan biri de sözlü emirlere değer vermemek ve güvenmemektir. Bir emrin emir olmasının koşulu mutlaka yazılı olması değildir. Emirlerin savaşta yazılı olması gerekliliği daha çok emirleri yerine getirecek olanların doğru anlamalarını ve savaş tutanaklarına kaydedilmek üzere içeriğinin kayıtlı olmasını sağlamak içindir. Ancak bu bizde başka biçimde algılanmaktadır. Bunlardansa emirlerin uygulanmasından doğacak zararlardan sakınmak ve korunmak ve söz edilen zararın emri verene ait bulunduğunu somut olarak kanıtlamak üzere elde bir senet bulunsun diye merak ediliyor. Oysa bundan uygulanan emrin sonucu zarara yol açtığında verdiği emri yatsıyacağı veya değiştireceği endişesiyle üstler hakkında güvensizlik beslenmiş olduğu anlaşılır. Üstlere karşı bu düşünme tarzı kesinlikle kabul edilemez. Yalnızca alınan sözlü emrin doğru anlaşıldığının görülmesi için emirler elbette alınır alınmaz amirin yüzüne karşı tekrar edilmelidir. Ordumuzda bu emir tekrar etme durumu yalnız yavaş yavaş erlerden istenmeye başlanmıştır. Oysa bunu örnek olarak bir tüm general bile bir kor generale karşı yerine getirmelidir ve bu bir alışkanlık şeklini almalıdır. Üstler de her durumda verdiği emrin tekrarını istemelidir. Bundan emri alanın emri anlamaktan aciz ya da yeteneksiz olduğu düşüncesine varmak yanlış bir yorumdur. Amaç emrin esenlik ve sağlıkla yerine getirilmesini sağlamaktır. Böyle olduğuna göre hiç kimsenin onuruna dokunmaz ve üst ve ast ne kadar büyük rütbeli olursa olsun emri verenin yanlış verebilmesi veya alanın yanlış anlayabilmesi her zaman olanaksız olmadığından işte bu tekrar sayesinde emrin verilmesi ve anlaşılması kuşku ve tereddütten kurtulmuş olur. Uzunca emirler unutulmamak üzere kısaca kaydolunabilir. Fakat hiçbir zaman üstün imza veya mührüyle sonlanması koşulu yoktur. Üstler de bu konuda aslarına emniyet ve güven vermeyi boşlamamalıdır. Söz gelimi, sözlü emirle yapılmış ve sonucunda sorumluluğunun üstlenilmesi gereği doğmuş herhangi bir iş üzerine verdiği emirden bilgisi olmadığını söyleyerek bunu değiştirmekte acele etmek şöyle dursun, sorumlu bulunmasını gerektiren o sonucun aslında emrin ast tarafından bizzat değiştirilmiş olarak ortaya çıkmış olması durumunda bile üste yakışan o sorumluluğu üstlenerek aslının güvenini kazanmak ve onu yatıştırmaktır. Böylelikle aslar sorumluluk üstlenmeyi gerektiren işlere girişmek özelliğini edinmeye fırsat ve güç bulmuş olurlar. Üstlerinin sorumluluk almayı amaçladıklarına ve hatta asların sorumluluklarını bile kısmen kendi üzerine almakta olduğunu gören aslar da bu imrenilecek cesurluğu örnek alır ve üstlerine daha büyük bir boyun eğme ve saygı duygusuyla bağlanırlar. Böyle üstler aslarını etkileyerek kazanmış olurlar. Zaten herhangi bir sorumlulukla baş etmek astan çok üstler için kolay ve mümkündür. Sorumluluk denen şey öyle bir durumdur ki ondan kaçtıkça o insana yaklaşır ve insan onun üzerine yürüdükçe onu kendisinden uzaklaşmış görür. Diyelim ki sorumlu tutulan kaygıyla herhangi bir iş yapmaktan kaçınan ve bu kararsızlıkla düşüne düşüne hiçbir iş yapamayıp kendini başarısızlığa mahkum eden ve fırsatları kaçıran bir kimse, yağmurdan kaçanın doluya tutulması gibi kendini en büyük sorumluluğun eline bırakmış olur. Seferiye Kanunnamesi Madde 38. Sonuçta savaşta kesin bir kararlılıkla hareket ilk koşuldur. En küçük rütbeli erden en büyük rütbeli komutana kadar her bir asker göz yummanın ve savsaklamanın önlemler alınırken doğabilecek yanlışlıklar ve hatalarınkinden çok daha ağır sorumluluklar üstlenmek gerektiğini gerektireceğini her zaman hatırda tutmalıdır. Süvari Talimnamesi Madde 399. Başkomutanın niyet ve amacına uygun biçimde hareket edebilmek için süvari komutanına kendi askerinin kullanabileceği biçimde hareket özgürlüğü tanınmalıdır. Süvari komutanı hiçbir zaman emir beklemeyip sorumluluğu her an üstlenmeye hazır olarak işe el atmak için fırsattan yararlanmalıdır. Şüpheli durumlarda en cüretli girişim çoğunlukla en iyi girişimdir kuralını hareketlerde yol gösterici kabul etmek gerekir. Hareketsiz bulunmanın ve fırsatları harcamanın önlemler ve uygulamalardaki hatalardan daha büyük bir hata olduğundan hiçbir komutan şüphe etmemeli ve emrindekileri de buna ikna etmeleri gerekir. Piyade Talimnamesi Madde 304. Safsaklama ve görmezden gelmenin yöntem ve araç seçiminde düşünülen hatadan daha büyük suç olacağını bütün komutanların daima düşünmeleri ve bunu daha düşük rütbeli komutanlarının da zihinlerine yerleştirmeleri gerekir. İşte bu maddeler üzerine düşündüğümüzde kesinlikle anlaşılır ki hiçbir şey yapmamaktansa hatalı bir iş yapmak daha karlı ve daha makbuldür. Çünkü eylemsiz ve hareketsiz durmak kesinlikle zararlıdır ve bundan dolayı sorumluluk gerektirir ve sonucu her ne kadar bilinmese de girişilen herhangi bir iş büyük olasılıkla başarıyla sonuçlanır ve böyle etkin davrandıkça alışkanlıkların ve yeteneklerin kazanılmasında daima ileri gidileceği için hataya düşme olasılığı da gittikçe azalır. 3. kaset 1. yüzün sonu.